Ayrım 17.
Alacakaranlık şalının renklerini soldurmuştu. Yanında iki büklüm olmuş bir Müslüman kadını vardı. Kadın örtülere sarılmıştı. Sol eliyle Müslüman kızın koluna, sağ eliyle bastonuna dayanıyordu. Adeta dört ayak üstünde gidiyormuş izlenimini veriyordu. Fedun'un önünden böylece geçtiler. Genç kız da adımlarının yanında güçlükle yürüyen kadının adımlarını uydurmuştu. İlk karanlığın gölgelerinde büsbütün iri görünen gözlerini ondan ayıramıyormuş gibi genç adamın gözlerine dikmişti. O şehirde gözden kaybolduğu zaman delikanlının bütün vücudunu bir ürperme aldı ve sanki kaybettiği bir şeyi yakalamak istiyormuş gibi acele acele bir terastan öbür terasa gidip gelmeye başladı. İçinde korkuya benzeyen heyecanla genç kızın dönmesini bekliyordu. Stevan uyukluyordu. Acaba kız bana ne diyecek, ne düşünüyordu? Ya ben ona ne diyeceğim? Belki de gece gizli bir yerde buluşmamızı teklif edecekti. Bu düşüncenin verdiği haz ve tehlikeli heyecan içinde titremekten kendini alamadı. Böyle heyecan içinde bir saat geçti, sonra bir yarım saat daha. Genç kız hala görünmüyordu. Ama bu bekleyiş bile ne kadar tatlıydı. Çöken karanlıkla birlikte bu tatlılık da artıyordu. Sonunda genç kızın yerine Fedun'dan nöbeti almaya gelen arkadaşları göründü. Ama bu sefer gelen yalnız nöbet bekleyecek olan iki er değildi. Yanlarında az sevmen Drajenovic de vardı. Bu koca kara sakallı adam Fedun'la arkadaşına dönerek hemen yatakhaneye gitmelerini ve yeni bir emir olmadıkça oradan ayrılmamalarını emretti. Fedun bir suç işlemiş olması ihtimaliyle beynine kan hücum ettiğini hissetti. Düzgün dizilmiş 12 yatağıyla koca yatakhane buz gibi soğuk ve boştu. Adamlar ya kasabada ya da yemekteydiler. Fedun'la Stevan endişe ve sabırsızlık içinde bekliyorlardı. Asteğmen niye onlarla o kadar sert konuşmuştu? Bir saat sonra erler yatmak için gelmeye başladığı sırada bir onbaşı içeri girdi. Kaşları çatıktı. Yüksek ve sert bir sesle arkasından gelmelerini söyledi. Onlara gittikçe daha sert davranıyorlardı. Bu hiç de iyiye yorumlanamazdı. Yemekhaneden çıkar çıkmaz ikisini ayrı ayrı yerlere götürerek sorguya çektiler. Gece ilerliyor, kasabada son ışıkların söndüğü saat yaklaşıyordu. Ama kışlanın pencereleri hala aydınlıktı. Ara sıra sokak kapısının zili, anahtar şakırtıları, ağır kapıların gürültüsüyle açılıp kapanmaları duyuluyordu. Emir erlere gidip geliyor, karanlıkta uyuyan kasabayı acele acele geçip kışlayla karargah arasına mekik dokuyorlardı. Karargahın birinci katının pencerelerinde de ışık vardı. Bütün bunlardan da kasabada umulmadık bir şeyler geçmiş olduğu anlaşılıyordu. Saat 11'e doğru Fedun'u bölük kumandanın bürosuna getirdikleri zaman ona öyle geliyordu ki kapıyadaki olayların üstünden günler, hatta haftalar geçmişti. Masanın üstünde yeşil abajurlu madeni bir gaz lambası yanıyor. Lambanın önünde yüzbaşı Kıçmar oturuyordu. Lamba kollarını dirseklerine kadar aydınlatıyor, geri kalanı abajurun gölgesinde kalıyordu. Fedun bu tombul sarı yüzü yakından tanıyordu. Sakalsızdı. Bıyıkları görünmeyecek kadar küçüktü. Etrafı koyu halkalarla çevrilmiş zeki gözleriyle daha çok kadına benziyordu. Yavaş konuşan, ağır hareket eden bu şişman ve sakin subaydan ateşten korkar gibi korkuyorlardı. İri gri gözlerin bakışına dayanacak adam pek azdı. Alçak sesle yavaş konuşan ama sahnedeymiş gibi her sözcüğü birer birer açık ve belirli bir biçimde söyleyen bu adamın karşısında kekelemeyen yoktu. Biraz ileride Asteğmen Drajenovic duruyordu. Onun da vücudunun üst yanının yarısı karanlıkta kalmıştı. Yalnız iyice aydınlanmış elleri görülüyordu. Parmağında kalın altın bir halka vardı. Sorguya Drajenovic başladı. Stevan Kalatsan'la birlikte kapıya nöbet tuttuğunuz sırada saat 5'ten 7'ye kadar vaktinizi nasıl geçirdiğinizi söyler misiniz? Fedun yüzünün kızardığını hissetti. Herkes vaktini istediği gibi ve elinden geldiğince en iyi biçimde geçirmeye çalışırdı. Ama sonra sert bir mahkeme önünde en gizli düşüncelerine kadar her şeyin bütün ayrıntılarıyla hesabını vermek zorunda kalacağı kimsenin aklına gelmezdi. Evet, bunu hiç kimse düşünemezdi. Hele ilkbaharda vaktini kapıya da geçiren bir delikanlıysa hepten düşünemezdi. Ne cevap vermeliydi? Bu iki saatlik nöbetini de her zamanki gibi ondan önceki günler gibi geçirmişti. Ama şu dakikada gündelik hayatı üzerine bile anlatacak bir şey bulamıyordu. Hayalinde yalnızca yasak olan ve herkesin başına gelen ikinci derecede şeyler geçit töreni yapıyordu. Ama insan amirlerine Stefan'ın her gün gibi uyukladığını, kendisinin de köprüden geçen tanımadığı bir Müslüman kızıyla birkaç kelime konuştuğunu, akşam memleket şarkıları mırıldanarak kızın ona alışılmamış bir şey, bir heyecan getirecek olan dönüşünü beklediğini söyleyemezdi. Tanrım, cevap vermek ne güçtü. Her şeyi söylemek ne kadar imkansızdı. Ama bazı ayrıntıları söylemeden geçmek insanı rahatsız ediyordu. Zaten acele etmek gerekti. Vakit geçiyor, şaşkınlığı ve sıkıntısı da artıyordu. Bu sükût ne zamandan beri devam ediyordu? Bölük kumandanı, hadi bekliyoruz dedi. İyi yağlanmış bir makinenin sesi gibi güçlü ve pürüzsüz çıkan bu hadi sözcüğünü herkes çok iyi bilirdi. Fedun daha ilk ağızda suçlu gibi şaşırmaya, kekelemeye başladı. Gece ilerliyor ama ne karargahı ne de kışların ışıkları sönüyordu. Sorgular, tutanaklar, yüzleşmeler birbirini kovalıyordu. Aynı gün kapıya da nöbet tutmuş olan öteki erler de sorguya çekiliyorlardı. Gelip geçenlerden bazılarını bulup getirmişlerdi. Görülüyordu ki çember hep Stefan'la Fedun'un etrafında daralıyordu. Gruptan önceki hülyalarının sonucu olan bütün o karmaşık ve şeytani sorumluluklar şimdi üstüne yıkılıyor gibi geliyordu ona. Stefan'la yüzleştirildi. Köylü kurnaz kurnaz gözlerini kırpıştırıyor, yapmacık bir tavırla konuşuyordu. İncecik bir sesle boyuna cahil bir köylü olduğunu ve her şeyde bu Monsieur Fedon'un nöbet arkadaşına hep böyle diyordu, arkasına sığındığını tekrarlıyordu. Bir yandan açlıktan karnı zil çalan, öte yandan da heyecandan titreyen delikanlı artık cevap vermek gerekecek diye düşünüyordu. Buna rağmen ne gibi bir suç işlemiş olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ama sabah her şeyi aydınlattı. Bütün gece ortasında soğuk ve acımasız yüzbaşının bulunduğu o tuhaf çember etrafında döndü durdu. Yüzbaşı dilsiz ve hareketsizdi. Ama kimsenin susmasına ve durmasına izin vermiyordu. Görünüşü ve davranışıyla bir insandan çok heykelleşmiş bir görevdi. İnsanoğlunun duygularını, zaafını anlamayan korkunç bir mahkeme rahibine benziyordu. Sanki uyku, dinlenme, yemek gibi doğal ihtiyaçların bile dışında kalan bir yaratıktı. Gün doğarken Fedun'u tekrar yüzbaşının önüne getirdiler. Bir oda Drajanovic'in yanında bir jandarma ile bir kadın duruyordu. Genç adamın önce inanacağı gelmedi. Bu gerçek olamazdı. Şaşkına dönmüştü. O karışık rüyası hala sürüyor. Gün ağardığı halde bile gece bir türlü bitip tükenmek bilmiyordu. Nöbetteki bu muydu? Fedun sonunda içine ezen büyük bir çaba harcayarak dikkatle kıza baktı. Bir gün önceki Müslüman kızıydı. Yalnız, şalsız ve başı açıktı. Başına topladığı kalın kestane rengi örgüleri dağılmıştı. Ayağında Müslüman giyinişine göre renkli bir şalvar vardı. Ama gömleği, kemeri ve yeleği kasabanın üst yanındaki yüksek yaylada oturan köylülerin kılığıydı. Şal olmayınca daha yaşlı ve daha şişman görünüyordu. Yüzü de büsbütün değişmişti. Ağzı büyük ve haindi, göz kapakları kızarmıştı. Yalnız gözleri duru ve parlaktı. Dün akşamki gölgeler dağılmıştı. Fedun'a şimdiki görünüşü kadar yabancı gelen sert ve kayıtsız bir sesle "Evet" dedi. Drajanovic sormakta devam etti. Köprüyü kaç sefer geçmişti? Fedun'a ne demişti? O ne cevap vermişti? Kız genel olarak doğru cevap veriyordu ama halinde bir ilgisizlik ve küstahlık vardı. Peki Yelenka, köprüyü son geçtiğinde o sana ne söyledi? Bir şeyler mırıldandı ama ne dediğini pek anlayamadım. Çünkü onu dinlemiyor, hep Yakov'u nasıl geçireceğimi düşünüyordum. Sadece bunu mu düşünüyordun? Evet. Çok yorgun görünüyor, fazla konuşmak istemiyordu. Ama az hemen inat ediyordu. Sözlerinin dinlenmemesine alışkın olmadığını gösteren tehdit dolu bir sesle genç kızdan karargahta söylediklerinin hepsini tekrarlamasını istiyordu. Kız kendini savunuyor, ilk ifadesinin bir bölümünü atlayarak kısaltıyordu. Ama Drajanovic sözünü keserek ona yeni baştan anlatmasını söylüyordu. Birer birer bütün gerçekler ortaya çıkıyordu. İsmi Yelenka'ydı. Yukarı Lieska'da oturan Tosic ailesindendi. Haydut Yakov Çakırlı'ya geçen sonbaharda oraya gelmiş, kışı köylerinin üst yanındaki bir ahırda geçirmişti. Ona genç kızın evinden yemek ve çamaşır göndermişlerdi. Çoğu zaman bu işi genç kız yapmıştı. Birbirlerini sevmiş ve nişanlanmışlardı. Karlar eriyince, Sekorps'ta daha sık önlemler alınınca Yakov ne pahasına olursa olsun Sırbistan'a geçmeye karar vermişti. Koruma altında olmasa bile bu mevsimde Drina'yı geçmek güçtü. Üstelik de köprüde sürekli bir nöbetçi vardı. Onun için nöbetçiyi aldatmaktan başka çare yoktu. Yerenka da onunla birlikte gelmek, hayatı pahasına da olsa ona yardım etmek istemişti. İlkin Lieska üstüne inmişler, sonra da Okolişte'de bir mağaraya saklanmışlardı. Yakov daha önce Glasinats'ta çingenelerden ferace, şalvar ve kemerden oluşan Müslüman kadın kıyafeti satın almıştı. Sonra da onun direktifiyle Yerenka köprüden geçmeye başlamıştı. Özellikle yerli Müslümanların bulunmadığı saati seçiyordu. Nöbetçiyi alıştırmak için 3 gün sırayla köprüden geçmiş, en sonunda Yakov'u da geçirmeye karar vermişti. Neden bu erin nöbet tuttuğu zamanı seçtin? Çünkü bana hepsinden yumuşak görünmüştü de ondan. Sadece bunun için mi? Evet. Asteğmen'in ısrarı üzerine kız devam etti. Her şey böyle hazırlandıktan sonra Yakov satın aldığı elbiseleri giymişti ve böylece onu ihtiyar büyükannesiymiş gibi 2 nöbetçinin önünden geçirmişti. Hiçbir şeyin farkına varmamışlardı. Çünkü Fedun yalnızca onun yüzüne bakıyordu. Daha yaşlı olan arkadaşı ise sofada uyuyordu. Çarşıya gelince tam çarşının ortasından geçmek istememişler ve bir yan sokağa sapmışlardı. Onları ele veren bu olmuştu. Yolları şaşırmışlar ve öteki sınıra geçilen Rızav Köprüsü'ne gelecekleri yerde bir Müslüman kahvesinin önüne çıkmışlardı. Tam o sırada da birkaç Müslüman dışarı çıkıyordu. Aralarında yerli bir jandarma vardı. Hiç tanımadığı bir kızın yanındaki ihtiyarı görünce şüphelenerek onları izlemişti. Böylece Rızav'a kadar gelmişlerdi. Orada yanlarına yaklaşarak kim olduklarını ve nereye gittiklerini sormuştu. Peçesinin altından jandarmayı inceleyen Yakov o sırada kaçmayı uygun görmüştü. Örtüsünü atıp genç kızı jandarmanın üstüne öyle bir itmişti ki ikisi birlikte yere yuvarlanmışlardı. Yakov ufak tefek olmasına rağmen son derece kuvvetli, gözü pek bir adamdı. Genç kız bunları gayet sakin itiraf ediyordu. Jandarmanın bacakları arasına düşmüştü. Jandarma ondan kurtulmak için onu iterken Yakov kendini Rızav'a atmış, su dizlerini geçtiği halde bir su birikintisinden geçer gibi kolaylıkla öbür kıyıya çıkıp kamışlar arasında gözden kaybolmuştu. Ona gelince karargaha götürmüşler, korkutmuşlar, dövmüşler ama başka söyleyecek bir şey olmadığı için susmuştu. Kimlerden yardım gördüklerini, Yakov'un planının ne olduğunu anlamak için Asteğmen kızı bir hayli sıkıştırdı. Ama boşuna. Söylemek istediği bölümleri anlatırken fazlasıyla konuşuyordu. Ama söylemek istemediklerine gelince ağzından laf çıkmıyordu. Drajenovic'in bütün çabaları boşa gitti. Yakov'u şimdiye kadar mutlaka sınırda yakalamışlardır. Onun için bildiklerini söylesen iyi edersin. Boşuna ona işkence edilmesine de engel olursun dedi. Onu mu yakalayacaklar? Onu mu? Bunu söylerken Drajenovic'e ne söylediğini bilmeyen bir adammış gibi acıyarak bakıyordu. Üst dudağının ucu küçümseyen bir ifadeyle yukarı doğru kalktı. Dudaklarının büzülmüş bir sülüğü andıran bu hareketi küstahlık ve küçümseme ifade ediyordu. Duyguları sözlerini açtığı zaman bu hareketi yapmaktan kendini alamıyordu. Bu ifade güzel ve düzgün olan yüzünü acı ve sevimsiz yapıyordu. Pencereden dışarı bakınca yüzüne ekilmiş tarlası üzerinde havanın etkisini ölçmek isteyen bir çiftçi gibi sevinçli ve çocuksu bir anlatım geldi. Allah yardımcınız olsun dedi. O gün geceden bu saate kadar değil buradan 2 saat ötede olan sınırı koca Bosna'yı bile baştan başa geçmiştir. Ben bundan eminim. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Zaten bunun için onunla geldim. Ama onu bir daha hiç göremeyeceksiniz. Bunu aklınızdan çıkarın. Tekrar dudağının ucu yukarı doğru kalktı ve yüzü daha yaşlı, küstah ve çirkin göründü. Ama dudakları doğal haline aldı mı yine bir çocuk kadar saf, cesur ve sevimli oluyordu. Ne yapacağını bilemeyen Drajenovic yüzbaşıya baktı. O da kızı götürmesini işaret etti. Tekrar Fedun'u sorguya çektiler. Bu uzun sürmezdi artık. Genç adam her şeyi itiraf etti. Kendini savunacak tek bir söz söylemedi. Hatta Drajanovic ona sorularıyla bir savunma yolu hazırladığı halde bile hiç oralı olmadı. Yüzbaşının onu çaresiz bir şekilde mahkum eden ve içinde acı gizlenen ciddi ve acımasız sözleri bile genç adamı uyuşukluktan kurtaramadı. Yüzbaşı ona Almanca, "Sizi ciddi, vicdanlı, dünyada görevinin ve ülküsünün ne olduğunu bilen bir insan sanıyordum. Bir gün bölüğümüzün göğsünü kabartacak bir er olacağınızı umuyordum. Oysa kendinizi sevdaya kaptırdınız. Hem körü körüne. Önünüzden geçen ilk kadına iradesiz bir insan gibi davrandınız. Sizi mahkemeye vermek zorundayım. Mahkemenin kararı ne olursa olsun size gösterilen güvenin layık olmadığınızı, namuslu bir adam ve iyi bir asker gibi görevinizin başında durmadığınızı bilmek sizin için cezaların en büyüğüdür. Hadi gidin artık." Tane tane söylenen bu sözler bile genç adamın vicdanına yeni bir şey katmıyordu. Çünkü bütün bunları kendi kendine de tekrarlıyordu. Bu kadının haydutun metresinin karşısına çıkışı, söylediği sözler, Stefan'ın davranışı, bu kıza sorgunun gidişi. Hepsi Bahar'ın ona kapıyada oynadığı oyunu bütün açıklığıyla gösteriyordu. Bu saf, havai ama affedilmez oyunu. Yüzbaşının sözleri bütün bunların üstüne basılan resmi bir mühürden başka bir şey değildi. Onlar kanunun ve kuralların yazılı olmayan bazı isteklerini yerine getirmek için Fedon'dan çok yüzbaşıya gerekli olan şeylerdi. Genç adam kendini olağanüstü bir sahne seyreder gibi genişliğini kavrayamadığı bir keşfin karşısında buluyordu. Tehlikeli bir görev başındayken bir an kendini unutmanın ne demek olduğunu öğreniyordu. Eğer orada kapıya da geçirdiği bu saniyeler bilinmemiş kalsaydı hiç önemi olmayacak, geceleri nöbet beklerken can sıkıntısından arkadaşlarca anlatılan küçük aşk maceralarından biri olarak kalacaktı. Ama büyük sorumlulukların ölçüsüne vurulunca bu saniyeler kesin birer değer oluvermişti. Bu ölümden de beter bir son demekti. İğrenç, şerefsiz bir son. Artık ne kendisine ne de başkalarına açıklamada bulunmak vardı. Ne Kolonya'dan gelecek mektup, ne aile resimleri, ne de o kadar gururla eve yolladığı posta havaleleri. Sadece kendini aldatmış ve onu aldatmalarına izin vermiş bir adamın sonu vardı. İşte onun içindir ki yüzbaşıya verecek cevap bulamamıştım. Fedun çok sıkı bir göz altında değildi. Sabah kahvaltısını getirdiler. Sanki başka birinin ağzıyla yiyormuş gibi yemeğini yedi. Sonra eşyalarını toplamasını, silahlarıyla beylik eşyalarını teslim etmesini söylediler. Saat 10'da posta arabasıyla bir jandarmanın gözcülüğünde Saraybosna'ya gidecek, orada askeri mahkemeye verilecekti. Genç adam eşyalarını toplarken orada bulunan birkaç arkadaşı ayaklarının ucuna basarak gözden kayboldular. Arkalarından kapıyı da sessizce kapatmışlardı. Felakete uğrayan bir insanın çevresini saran yalnızlık ve sessizlik çemberi onun da etrafında gittikçe genişliyordu. İlkin duvardan üstüne yağlı boyayla adı, rütbesi, bölüğünün ve birliğinin numarası yazılmış olan siyah levhayı çıkardı. Levhanın arka tarafına bir tebeşir parçasıyla ve küçük harflerle acele şunları yazdı: "Eşyanın hepsinin lütfen Kolomiya'ya babama gönderilmesi rica olunur. Bütün arkadaşlarıma selamlar. Amirlerimden af dilerim. G. Fedun." Sonra bir kez daha pencereden baktı. Bu kadar dar bir çerçevede insan gözünün bir saniyede görebileceği her şeyi kavramaya çalıştı. Sonra duvardan tüfeğini aldı. İçine iyice yağlanmış bir kurşun yerleştirdi. Pabuçlarını çıkardı. Bir çakıyla çorabının sağ ayak parmağının üstüne bir delik açtı. Yatağına uzandı. Tüfeğini elleri ve dizleriyle tutarak namlusunu çenesine dayadı. Ayağını oynatarak tetiğin tam çorabın deliğine gelmesi, takılmasını sağladı. Tetiği çekti. Kışlanın içi tüfek sesinin yankılarıyla inledi. Büyük kararlardan sonra her şey yalınlaşır, kolaylaşırdı. Doktor geldi. Ölümü tespit edildi. Bir tutanak tutuldu. O da sorgu kağıdına iliştirildi. O zaman gömülme işi ortaya çıktı. Drajanovic, rahip Nikola ile bu işi görüşmek için emir aldı. Fedun intihar ettiğine göre Hristiyan mezarına gömülebilir miydi? Rahip Nikola, Uniyat mezhebine bağlı birinin günahını affedebilir miydi? Son yıllarda rahip Nikola birdenbire çökmüştü. Artık güçlükle yürüyordu. Onun için kiliseye kendine yardımcı olarak Rahip Yoso'yu almıştı. Rahip Yoso duygulu ama heyecanlı, yanmış bir odun parçası gibi kara kuru bir adamdı. Son zamanlarda kasabada ve köylerde yapılan bütün dini törenleri üzerine almıştı. Çünkü Rahip Nikola artık çok zorlukla yürüyor, ancak evine çok yakın olan kilisedeki görevine bakabiliyordu. Yüzbaşının emri üstüne Drajanovic Rahip Nikola ile görüşmeye gitti. Saygıdeğer ihtiyar onu evinde uzanmış olarak kabul etti. Rahip Yoso da yanında bulunuyordu. Drajanovic ona Fedun'un ölüm nedenini, gömülme meselesini anlatınca rahiplerin ikisi de bir süre sustu. Rahip Nikola'nın susmakta devam ettiğini görünce Rahip Yoso çekingen bir tavırla bunun eşine rastlanmamış bir olay olduğunu, Fedun'un Hristiyan mezarlığına gömülmesinin hem kilise kanunlarına hem geleneklere aykırı olduğunu, yalnız intihar ettiği sırada aklının başında olmadığı kanıtlanacak olursa belki bir şey yapabileceğini söyledi. Tam o sırada Rahip Nikola üstüne bir Türk seccadesi serilmiş olan dar ve sert sedirden doğruldu. Vücudu yine o her zamanki heykel dikliğini almıştı. Kasabanın çarşısından geçerken sağdan soldan herkesin ona selam verdiği zamanlardaki dikliğini. Konuşmaya başlar başlamaz yüzü aydınlandı. Bu yüz hala kırmızıydı ve sakalın içinde kaybolan uzun bıyıkları vardı. Artık büsbütün ağarmış olan kızıl saçları da dikilmişti. Doğduğu günden beri kimsenin düşüncesinin etkisi altında kalmamış, düşüncelerini daima açıkça söylemeye ve savunmaya alışmış bir adamın yüzüydü bu. Duraksamadan, küçük laflar söylemeden Asteğmenli rahibe döndü. Bir felaket oldu mu ortada kanıtlanacak bir şey kalmaz dedi. Kim aklı başındayken hayatına kıyabilir? Kim onu bir dinsiz gibi hiçbir rahibin yardımı olmadan bir duvarın dibine gömmek sorumluluğunu üstüne alabilir? Hadi git Mösyö. Allah senden razı olsun. Ölüyü hazırlamalarını emret ki onu hemen gömelim. Hem de mezarlığa, başka bir yere değil. Günahlarını ben affedeceğim. Eğer sonradan kendi mezhebinden de bir rahip bulunacak olursa benim eksiklerimi o tamamlasın.